İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Alsu TV, Adana Ceyhan, CRT TV ve Radyo Ankara Beypazarı, Seyalan TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konukların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızı siz de e-mailinizle katılabilirsiniz. Konuklarımız Serdar Dayanık, Altu Berker, Beril Hanım ve Doktor Oktar Baba'na hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Bu esnada sizlerin ve tüm izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin mübarek berat kandillerini kutluyorum inşallah.
Allah razı olsun.
Evet. İnşallah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem af, merhamet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen berat kandilinde Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir. Biz de inşallah tüm İslam aleminin, memleketimizin ve Türk milletinin ve Türk İslam aleminin berat kandilini kutluyoruz inşallah. İnşallah. Mübarek olsun diyoruz.
İnşallah.
Çok hayırlı bir gece maşallah. Evet, Darwinizm belasına yönelik olarak yine fosillerle başlayabiliriz inşallah. Fosiller gerçekten Allah'ın yarattığını kanıtlayan, Darwinizmi yerle bir eden çok net deliller inşallah. Özür dilerim burada. Evet. Burada fosillerin milyonlarca yıl önceki haliyle günümüzdeki hallerini görüyoruz. Karşılaştırmasını. 300 milyon yıllık bir karides fosili görüyoruz. Günümüzdeki halinden hiçbir farkı yok. Demek ki hiç evrim geçirmemiş. Yaratıldığı gibi inşallah. 67 milyon yıllık çizgili sırtlan kafatası burada. Günümüzdeki haliyle en ufak bir değişikliğe uğramamış. Dolayısıyla evrim falan yok. 95 milyon yıllık kedi balığı fosilini görüyoruz. 97 milyon yıl önce Allah tarafından mükemmel yaratılan kedi balığı günümüzde de aynı şekilde Allah tarafından mükemmel yaratılmış olarak hiç değişmeden var. Evet, katsura yaprağının fosiliyle, milyonlarca yıl önceki fosiliyle şimdiki hali arasında en ufak bir fark yok. Bakın cüce altı örümceği görüyorsunuz burada. Cüce altı gözlü. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Bu da Darwinizmi yerle bir eden delillerden bir tanesi. Yine 300 milyon yıllık bir karides fosili görüyoruz. Günümüzdeki halinden milimetresi milimetresine aynı. 68 milyon yıllık kızıl kurt kafatası. Çok detaylı bakın korunmuş. Dişleri, kafatasının yapısı günümüzdeki haliyle aynı. Yani Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor inşallah. 95 milyon yıllık kertenkele balığı. Bakın balığın şekline dikkat edelim. Baş kısmı, kuyruğu. Aynısı günümüzdeki halinin. Milyonlarca yıl hiç değişikliği uğramamış. 50 milyon yıllık sekoya dalını görüyorsunuz. Bakın detaylarına bakalım şimdi. 50 milyon yıl önceki hali bu şekilde. Günümüzdeki hali milimetresi milimetresine aynı sekoya dalının yaprağının. 25 milyon yıllık kulağa kaçan isimli böceği görüyorsunuz bakın burada. Kanatları, vücut yapısının detaylarına bakalım şimdi. Günümüzdeki haliyle bakın arka kısmıyla, antenleriyle aynısı. 50 milyon yıllık örümcek fosili amber içerisinde korunmuş olan. Bütün detayları korumuş. Bacakları, gövde yapısı görüyorsunuz burada. Günümüzdekinin milimetresi milimetresine aynı. Yani hiçbir değişikliğe uğramamış, hiç evrim geçirmemiş. 58 milyon yıllık kara ağaç yaprağı fosili. 58 milyon yıl boyunca aynı kalmış milimetrik olarak. Yine örümcek fosili. Bakın günümüzdeki halinin milyonlarca yıl önceki hali neyse şimdiki hali de aynı. 50 milyon yıllık tatarcık. Bakın kanatları ve gövde yapısıyla. Kanatları ve gövde yapısı hiçbir değişikliğe uğramamış. 125 milyon yıllık yusufçuğu görüyorsunuz. Çift kanatları, gövdesi. Evet, 125 milyon yıl önce neyse günümüzde de en ufak bir değişikliği uğramadan günümüze kadar gelmiş. Demek ki Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor inşallah. 200 milyon yıllık Alekunella görüyorsunuz bakın fosilini. Günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. 33 milyon yıllık tavşan fosili. Bakın başından detaylarına bakalım şimdi. Dişleri görüyorsunuz. Kafa şekli. Çok detaylı olarak korunmuş. Günümüzdekinin aynısı. Hiçbir şekilde tavşanın da evrimleşmediğini, Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor inşallah. 290 milyon yıllık semender fosili görüyorsunuz baş kısmı. gövdesi, ayakları. Bakın günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. 50 milyon yıllık kabuk böceği amber içerisinde 50 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz inşallah. Hiçbir şekilde evrim geçirmediğini. 65 milyon yıllık kozalak. 60 milyon yıl boyunca hiçbir değişiklik yok kozalakta da gördüğümüz gibi. Bakın yine 50 milyon yıllık kelebek fosili görüyoruz. Ayakları, kelebeğin şekline bakın, vücut yapısına. Hiçbir değişikliğe uğramamış 50 milyon yıl boyunca. 23 milyon yıllık kurbağa fosili görüyorsunuz. Bakın bacakları, gövdesi, baş kısmı. Aynısı bakın görüyorsunuz. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 54 milyon yıllık levrek fosili görüyorsunuz. Baş kısmı, yüzgeçleri, kuyruğu, omurgasıyla. 50 milyon yıl sonra günümüzdeki hali tıpatıp aynısı. Aynısının tıpkısı. Hiçbir değişiklik yok. 108 milyon yıllık çekirge fosili görüyoruz. Günümüzdekinin bakın aynısı. Milimetrik olarak aynısı. 65 milyon yıllık kaplumbağa fosili. Çok detaylı olarak korunmuş. 65 milyon yıl boyunca en ufak bir değişiklik geçirmediğini görüyoruz. 50 milyon yıllık yarasa fosili. Bakın yarasanın bacakları, kuyruğu görüyorsunuz. Yapısı kanatlarıyla aynısı günümüzdeki halinin. 150 milyon yıllık ringa balığı. 150 milyon yıl sonra günümüzdeki hali bakın görüyorsunuz. Aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor. Yani hiçbir şekilde evrim olmadığını. 23 milyon yıllık yengeç. Evet. Milyonlarca yıl sonra aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 95 milyon yıllık Elopidea kadın balığı. ...95 milyon yıl boyunca... ...bakın... ...hiçbir değişikliğe uğramamış. Aynen... ...günümüzdeki hali... ...95 milyon yıl önceki halinin aynısı. 375 milyon yıllık güneş mercanı... ...bakın detaylarına... ...300 milyon yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramıyor. Günümüzde de aynısı. Daha detaylı bilgi için... ...hocamızın... ...yaratilismuzesi.com adresine girebilir izleyicilerimizin. Binlerce böyle fosil var... Evrimi yalanlayan, Allah'ın yarattığını ispatlayan, yani Darwinizmi yerle bir eden fosiller inşallah.
Maşallah. Evet doktor hocam, fosiller yüce Rabbimiz olan Allah'ın yaratma sanatını, gücünü, kudretini, kadrini her defasında ve her programda da vurguluyoruz inşallah. Bir kez daha ispat ediyor. Yüce Rabbimizin mucizeleri bunlarla sınırlı değil, çok fazla. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin mucizelerinden bir tanesi. Çok önemli bir ilahi bir kitap inşallah Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ispat eden pek çok mucizevi özelliği olduğunu görüyoruz. Tabi bu özelliklerin başında 20. ve 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan bilimsel gerçekler ortaya çıkardı. Nedir bu? Bu gerçekleri bir bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim bize 1400 yıl önce haber veriyor. Tabi burada şunu kastetmiyoruz, Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil. Ancak çok özlü, çok hikmetli bir anlatımla çok önemli gerçekleri, ki bu gerçekler dediğimiz gibi son yüzyılda bulunmuştur, karşımıza çıkmıştır. Onları bildiriyor bize ve bizi, yani inananları düşünmeye sevk ediyor. Düşünerek neyi buluyoruz inşallah? Bir yaratanın olduğunu, yani her şeyi Allah'ın yarattığını buluyoruz. Allah bizi hep düşünmeye, tefekkür etmeye sevk ediyor. Kur'an'daki bu mucizevi konularla. Tabii Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliğini anlamak için hangi asırda indirildiğine bakmak lazım. Daha net anlaşılır. 7. asırda indiriliyor. Arap dünyasını biliyorsunuz. Araplara geliyor. O dönemde Arapların bilimsel çalışmaları yok. Gayet o konuda çok geriler. Hatta hurafelere inanıyorlar. Batıl inanç sahipleri tamamı. Atalarından gelen işte ve nesilden nesile aktarılan bilgileri taşıyorlar. Örneğin bunlardan bir tanesi diyorlar ki dünya iki tane uzun yüksek dağın tepesinde şöyle düz tepsi şeklinde bir şekilde iki dağın taşıdığını iddia ediyorlar. Böyle düşünüyorlar dünyayı. Fakat Kur'an indiği zaman inşallah yanlış hatırlamıyorsam Rad suresiydi. Bakayım inşallah. Evet, Rad suresi 2. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kolum şeytanı Allah'a sınırım. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Bu ayet bu düşünceyi o dönemde geçersiz kıldı. Kur'an'ın bu yönüyle çok büyük mucizeleri var. Mesela bugün izleyicilerimizle Hadis suresindeki mucizelere bakalım istersen. Sen de onların görüntüleri olacak. Evet. Şimdi Hadis suresinde baktığımızda şunu görüyoruz. Demir elementinin ismine sahip Hadid suresinde, Hadid biliyorsunuz demir demek Arapçada, Türkçesi demir. Yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Yani bakın 1400 sene önce bilimin olmadığı, son derece cahil bir dönemin yaşandığı bir zamanda Yüce Rabbimiz Kur'an'ın bazı yerlerinde bilgiler veriyor. Bu bilgiler daha yeni ortaya çıktı. Mesela bunlardan bir kısmı da işte şu anda periyodik tabloda gördüğünüz elementlerdir. Bunlar daha yeni bulundu biliyorsunuz ama Yüce Rabbimiz 1400 yıl önce bize bunları bildirmiş. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönem bahsettik. Bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biri. Hadis suresindeki Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yılda keşfedilen bilgiler içermektedir. Şimdi periyodik tabloyu görüyorsunuz. Kur'an'da bir aşağıda da göstereceğiz. 34 elementin atom numarasına işaret ediyor Yüce Rabbimiz. Bakın mesela bundan bir örnek verelim. Yine Hadis suresinde tantal elementinin geçtiğini fark ediyoruz. Tantal elementi Kur'an'da demir anlamına gelen Hadis suresinde toplam 34 elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Bu elementlerden biri de 16. ayette yani Hadid suresinin 16. ayetinde sembolü ve atom numarası gizli olan tantal elementi. Şimdi tantal elementi biliyorsunuz T ve A harflerinden oluşuyor. Ayetin başına kadar bu 16. ayeti okumaya başladığımızda T ve A harflerine gelinceye kadar tam 73 tane harf sayıyorsunuz. Bakın aşağıda kırmızı okla da gösteriliyor. Sağ tarafta Arapça orijinal metni. Altı kırmızı ile çizgili. Tam o altı kırmızı ile çizgili olan harflerden üzerinde iki nokta olan T'dir. Yanındaki yukarı doğru olan Arapça bilenler bilir. Çizgi ise A'dır, Elif'tir. O harflere gelene kadar mesela ilerisinde K harfi var, sonra L harfi var, Vav var, böyle gidiyor. Başına geldiğimizde 73 tane harf sayabiliyoruz. Bakın Hadid suresinin 16. ayette geçen ta harflerinin harfleri ilk kez bu 73 harften sonra bir araya geliyor. Ve buradaki mucize şudur inşallah. T ve A yani ta, tantal elementini işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Atom numarası da 73'tür. Bir alta maşallah geçebiliriz. Bu da Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi. Yine aynı surede bir elementten daha bahsediliyor. İnşallah Yüce Rabbimiz buyuruyor. Flor elementi. Bakın yine aynı mantık. Arapçada hemen sağda kırmızıyla işaretli okla da gösteriliyor. Orada gördüğünüz harf F harfidir. Üzerinde nokta ve yuvarlak gibi aşağı doğru kuyruğu olan harf F harfidir. Bakın o harfe kadar yine ayetin başına geldiğimizdeki harfleri topladığımızda 9 harf elde ediyoruz. Yani F'ye kadar 8 harf, F 9. harf. Bu da flor elementine işaret ediyor. Allahu alem, Allah daha iyi bilir. Flor element de biliyorsunuz 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyagerin elde etmeyi başardığı bir elementtir. O da az önce söyledik Hadid suresinde İlk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Flor elementinin atom numarasının 9 olduğuna da işaret ediliyor inşallah. Tabi Hadid suresi dedik demir demek Hadid. Ona da bakalım. Eğer El Hadid olarak kullanırsak Arapçadaki haliyle El Hadid Kur'an-ı Kerim'deki 57. sureye tekabül ediyor. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri, yani biliyorsunuz Arapçadaki her harfin ebced hesabı denilir, bir değeri var. Bu değerleri, yani E, L, H, A, D, İ, D harflerinin rakamsal değerlerini topladığımızda karşımıza yine 57 çıkıyor. Yani hem sure hem de surenin ismi aynı harfler, rakamlarla belirtilebiliyor. Bu da bir mucizedir. Tabi sadece hadit olarak kelimeyi değerlendirirsek, ebced hesabını yaparsak, yani el kısmını çıkarırsak karşımıza 26 sayısı çıkıyor. 26 sayısı da biliyorsunuz demirin atom numarası olarak yine yüzyılımızda keşfedilmiş çok önemli bir bilimsel buluştur.
Maşallah.
Bunu da inşallah Yüce Rabbimiz bize. Tabi birçok mucizevi özelliği var Kur'an-ı Kerim'in. Yani bugün çok kısa bir şeyi paylaştık. Buradaki dikkat edilecek husus, bu ve bunun gibi mucizeler Kur'an-ı Kerim'in Allah sözü olduğunun delillerinden sadece bir tanesidir inşallah. Bunu izleyicilerimiz bu şekilde bilmesinde çok büyük fayda var inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, yurt dışında İran'da çok güzel bir konferans oldu. Mehdiyet'le ilgili bir konferans. Bakın onun ilanını görüyorsunuz burada. Mehdiizm öğretisiyle ilgili uluslararası bir konferans. Çok değerli İslam alimlerinin katıldığı. Bu konferansa bizim arkadaşlarımız da katıldılar inşallah. 24-25 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Tahran Liderler Auditorium'unda gerçekleştirilen büyük bir konferans. Bu 6. Uluslararası Mehdiyet Konferansı. Buraya Harun Yahya temsilcileri olarak arkadaşlarımız da davetliydi. Sayın hocamızın, Adnan Oktar'ın İngilizce'ye de çevrilen son kitabı yayında göstermiştik burada. Gerçi bir örneği vardı ama. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılda gelecek. Bu kitabın İngilizcesi çok ilgi gördü konferansta. İngilizce'ye çevrilen bu baskısı. Ve yüzden fazla kitap bu toplantıda saygıdeğer İslam alimlerine, Irak hükümetinden, İran hükümetinden temsilcilere ve basın mensuplarına hediye edildi. Meclis Başkanı Sayın Ali Larjaniye, Harun Yahya'nın Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelecek başlıklı kitabı hediye edildi. Aynı şekilde İslami Rehberlik ve Kültür Bakanı Seyit Muhammed Hüseyini'ye de Harun Yahya'nın hocamızın Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelecek başlıklı kitabı hediye edildi. Organizasyon boyunca da arkadaşlarımız çeşitli basın mensuplarına ve basın kuruluşlarına röportaj da verdiler.
Maşallah.
İnşallah çok büyük bir konferans. Hazreti Mehdi'nin de gelişini, geldiğini müjdeliyor bu konferansta inşallah.
Hazreti Mehdi'nin gelişi, bu yüzyılda gelecek kitabın ismi Hazreti Mehdi geldi inşallah.
Evet.
Hazreti İsa da geldi inşallah. Hocamızın açıklamalarından anladığımız şekliyle. Ve inşallah vazifedeler. Fakat bazı Nur talebesi kardeşlerimiz Mehdi'nin üstad olduğuna dair bir hüsnü zanları oldu. Yani üstad kendisi izah etmesine rağmen ve Peygamber Efendimiz hadislerinde 14. yüzyılda Hicri 1400. yüzyılda çıkacağını söylemesine rağmen buna dayanarak Bediüzzaman Hazretleri'nin de istikbali dünyeviyede 1400 sonra gelecek bir hakikati diyerek Mehdi'nin 1400'de geleceğini söylemesi, İstanbul'da çıkacağını söylemesi ne rağmen bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimizin Mehdi'yi üstad zannetmeleri söz konusu oldu. Ama üstad o talebelere çok açık ve net cevabını vermiş. Risale-i Nur'da bunlar var. Hem kendisi anlatmış, abiler de diyorlar zaten ama Risale-i Nur'da çok açıkça izah ediyor. Bu yaptığınız diyor talebelere, beni vasfımı karıştırarak, benzeterek karıştırıyorsunuz. Bundan dolayı da yanılıyorsunuz diyor. Yani bu iltibas ve sehivdir diyor, açıklıyor. Şimdi okuyacağım. Bana diyor, beni karıştırıyorsunuz diyor, benzetiyorsunuz. Çünkü iman çalışması yapmış ve bir müceddittir. Mücedit iman çalışmasından dolayı o özelliğiyle Büyük Mehdi'nin üç vazifesinden bir tanesini benzeyecektir tabii ki. Yani o kadar geniş çaplı olmayacaktır ama iman çalışması haliyle benzeyecektir ve hakikaten harika bir şahıs olduğundan Üstad Hazretleri. Beni karıştırıyorsunuz Mehdi ile diyor. Benzetiyorsunuz ve yanılıyorsunuz diyor. Şöyle söylüyor bakın diyor ki. Emir Dahil Ayakası 266'da. Risale-i Nur'un şahsı manevisini haklı olarak Hazreti Mehdi telakki ediyorlar. Yani Mehdi olarak kabul ediyorlar diyor Üstad Hazretleri ama haklı olarak derken yani böyle bir kabulün, bir hatanın kolayca düşünebilecek bir hata ve mazur görülebilecek bir hata olduğunu vurgulamak için söylüyor. haklı olarak sözünü. Yoksa doğru siz bu zannınızda haklısınız, ben öyleyim demek değil. Çünkü hemen öyle değil, karıştırıyorsunuz diyor arkasında. Sadece mazur görülebilecek bir hata olduğunu belirtmek için haklı olarak diyor. Ancak diyor bu işte bu Hazreti Mehdi'dir hakkı zannediyorlar diyor, kabul ediyorlar diyor. Fakat diyor Nur Şakirtlerinin işte şahs-ı manevisinin bir çare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi yani Hazreti Mehdi ismini ona veriyorlar. Yani Hazreti Mehdi ismini bana veriyorlar diyor. Beni Mehdi zannediyorlar diyor. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir diyor. Yani bir karıştırma ve bir hatadır diyor. Şimdi birincisi bakın üstad biçare tercümanını zannettiklerinden diyor. Bir zanda bulunuyorlar üstada. Tabii üstad zanda biliyorsunuz. Zan yani gerçekliği ifade eden değil bir yanılgıyı bir aldanışı ifade eden bir kelimedir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor şeytanların altına sığınırım. Zandan çokça kaçının diyor. Zan bir karıştırma, bir yanılgıyı ifade eder. Bir aldanışı ifade eder. Doğruyu, gerçekliği ifade eden bir kelime değildir. Ancak hüsnü zan denirse o hani iyiye, o zaman iyi görüş anlamında, iyi zan. O zaman ancak zan olumlu bir kelime olarak kullanılır. Burada da öyle demiyor. Hüsnü zan demiyor. Zannettiklerinden diyor. Yani orada bir aldanış olduğunu söylüyor üstad. Çünkü üstad müceddit olduğu için ve ben 13. asrın minaresinin başında oturuyorum diyor. 13. asrın müceddidi benim diyor. Tamam müceddit denilebilir. Risale-i Nur'a da denilebilir. Bana da denilebilir diyor. Üstad birçok yerde bunu söylüyor. Ancak diyor siz bana Mehdi diyerek yanılıyorsunuz, hata ediyorsunuz. Neden diyor? Birincisi Mehdi'nin 3 vazifesi var diyor. İman çalışması tamamen materyalizm, darwinizmi tam susturmak. İkincisi İslam birliğini kurmak. Ve üçüncüsü Hazreti İsa ile birlikte İslam'ın dünya hakimiyetini sağlamak. İkinci ve üçüncü vazifeler gerçekleşmiyor diyor. Ne İslam birliği kuruldu ne ben onun manevi lideri oldum diyor. Ne de İslam dünya hakimiyeti oldu. Siz bunları dikkate almıyorsunuz diyor. Şimdi bunları dikkate almadığınızdan sadece iman çalışmasını benzettiğinizden, Mehdi'nin iman çalışmasına benzettiğinizden beni Mehdi zannediyorsunuz. İşte bundan dolayı bu benzeşmeden dolayı karıştırıyorsunuz ve yanılıyorsunuz diyor. Ve dolayısıyla hata ediyorsunuz diyor. Dolayısıyla talebelerini bu zanlını, yanlış algısını üstad çok açık bir şekilde net cevaplandırıyor. Çünkü üç görevi birden yapacak Hazreti Mehdi. Maddiyim tabiyim felsefesi diyor üstad, onu tam susturacak diyor. Yani materyalizmi, darwinizmi tam susturacak diyor. Ki üstad döneminde ve sonrasında da tam susmamıştır. Bilakis artmalar olmuştur yani 70'lerden sonra. İnşallah şu anda susmaya başladı. Peki, ve İslam Birliği kurulmamıştır henüz. O yolda gidiyoruz. Dünya İslamiye hakimiyeti olmamıştır. Üstad vefat etti. Vefatından sonra şu anda Allah'ın izniyle olacak. Hicri 1400'ün en büyük müceddidi olan Mehdi'nin görevleridir onlar inşallah. Dolayısıyla üstad bizzat talebelerine bunu açık ve net diyor. Karıştırıyorsunuz ve yanılıyorsunuz. Ben Mehdi değilim diyor.
Evet.
Çünkü üç vazifesi olduğunu, İslam Birliği kurulmadı, dünya hakimiyeti olmadı diyor. Buna dikkate almıyorsunuz diyor.
Evet maşallah. Bu İslam, İran'da yapılan konferansta Hazreti Mehdi'nin geldiğini müjdeleyen bir konferans olmuş oldu inşallah.
Evet inşallah.
Hakikaten orada da kitapları hocamızın çok ilgi görmüş. İranlı bakanlar, İran devletinin temsilcileri, bakanlar, İslam alimleri inşallah. Bütün dünyada bu müjdeyle çalkalanıyor şu anda hocamızın vesilesiyle maşallah. Şimdi eğer izin verirseniz daha önce bazı gazetelerde yayınlanmış olan bir ilanı okumak istiyorum size. Evet. Ekranı. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup. Gösterebiliyor muyuz? Evet görünüyor şu anda. Evet bu gazetelerde daha önce çıkmış olan bir ilan. Şimdi Baron Bilim Araştırma Vakfı'na karşı büyük bir komplo hazırlığı içinde. Baron'dan elinizi çabuk tutun, hızlanın ve işi bitirin talimatı geldi. Sayın Başbakanım, Bilim Araştırma Vakfı savunduğu milliyetçi, muhafazakar değerler nedeniyle yıllardan beri halkımızın gözü önünde. İddia edilen Ergenekon tarafından çok çeşitli baskılara maruz kalmakta, saldırı ve komplolar ile yıldırılmaya çalışılmaktadır. Nitekim söz konusu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde faaliyetleri ele geçirilen ve medya kuruluşlarınca yayınlanan yazılı bildirisinde, bakın, Bilim Araştırma Vakfı'nın mücadele edilmesi gereken kuruluşlar arasında en başlarda gösteriliyor olmasından da anlaşılmaktadır. Devletimiz iddia edilen Ergenekon'un çökertilmesi ve ülkemizin bu büyük beladan kurtulması için gereken süreci başlatmıştır. Bu süreç Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı mensuplarının yaklaşık 9 yıldır devam eden yargılanma süreci boyunca yaşanan birçok gayri hukuki gelişmenin aydınlanması ve yapılan hukuk ihlallerinin telafi edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Sayın Başbakanım, Masonların iddia edilen bu yapılanmayı etkileri altına aldıkları ve kendi emelleri doğrultusunda kullandıkları birçok delille sabittir. Son olarak ortaya çıkarılan ve medyada da yer alan bayrak bu delillerden bir tanesidir. Hatta bayrağı şu anda görüyoruz, bakın, ilanın üzerinde. Çünkü iddia edilen Ergenekon yapılanmasına ait olan bu bayrağın sol üç köşesinde, bakın, yer alan, burada görüyorsunuz, gönye ve pergel yüzyıllarca masonlarca kullanılan sembollerdir. Anlaşılacağı gibi Bilim Araştırma Vakfı camiasına yıllardan beri komplo üstüne komplo düzenleyen bu yapılanmanın üyelerini yöneten de ve yönlendiren de masonlardır. Çünkü Bilim Araştırma Vakfı'nın çalışmaları ve BAV'ın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın masonların gerçek yüzünü deşifre ettiği eserleri yıllardır bu karanlık tarikatı rahatsız etmektedir. Sayın Başbakanım, iddia edilen Ergenekon'un yargı camiasına sızmak ve yargı içinde çeşitli konuma gelmek için büyük bir gayret sarf ettiği ise bilinen bir gerçektir. Nitekim manifestolarında, temel belgelerinde ve üyelerinin kendi aralarındaki konuşma ve yazışmalarında özellikle yüksek yargıyı ele geçirme planları açıkça yer almaktadır. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yapılanmanın bağlantılı olduğu yargı mensuplarının isimlerini liste halinde makamınıza bildirdiği birçok basın organlarında haber olarak yayınlanmıştır. Ne var ki bu listede bulunan yargı mensupları halen son derece faaldirler. Beyin niteliğinde ve kilit konumda olan bu kanada henüz dokunulmamıştır. Bunlar Ergenekon davasını sonuçsuz bırakmak ve bu davanın temel delillerini devre dışı bırakmak için yoğun bir çaba içindedirler. Dolayısıyla mutlaka etkisiz hale getirilmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan söz konusu yapılanmanın Bilim Araştırma Vakfı'na yönelik düzenlenen polis operasyonundan itibaren bu dava sürecini yönlendirmeye çalıştığı da herkesin malumudur. Bilim Araştırma Vakfı davasında hiçbir suç unsuru bulunmadığını belirterek oy birliğiyle beraat kararı veren bir mahkemenin davanın delil durumunda, hukuki niteliğinde, sevk maddesinde hiçbir değişiklik olmadığı halde bir sene sonra oy birliğiyle mahkumiyet kararı vermeye zorlanmış olması bu örgütün yargı içinde de ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum asıl ve aciliyetle neşter atılması gereken yerin neresi olduğu konusunda da yeterli bilgi vermektedir. Aldığımız duyumlara göre bu yapılanmanın BAV davası ile ilgili olarak yargı mercileri üzerindeki baskısı halen sürmekte, yargıyı etki altına almak amacıyla yürüttüğü faaliyetler devam etmektedir. Aşağıda bahsi geçen ve Ergenekon davasında yargılanan veya soruşturulan kişiler dışında BAV'a karşı faaliyet sürdüren ve tespit ettiğimiz diğer şüpheliler hakkında edindiğimiz bilgileri de ilgili savcılığa teslim ettik. Bu nedenle davamızda hiçbir baskı olmadan hukuka uygun adil yargılamanın yapılması için gerekli önlemlerin alınmasını istirham ediyoruz. Daha önce New Humanist dergisine Fatih Altaylı'nın avukatı Rezzan Aydınoğlu, Yargıtay'daki davanın ceza ile sonuçlanacağı yönünde açıklama yapmıştı. Şimdi de benim, yani Oktar Babuna'nın bir televizyon programında annem olan Profesör Doktor Cevat Babuna'nın eşi, Profesör Doktor Cevat Babuna biliyorsunuz babam, Semin Babuna ile yaptığı telefon konuşmasından aktardığı bilgiye göre Semin Babuna davanın Ocak-Şubat ayında ceza ilanlanacağını söylüyor. Bu kişiler bu bilgileri nereden öğreniyorlar ve neye dayanarak bu iddiaları ortaya atıyorlar? Bunun araştırılmasını talep ediyoruz. Birincisi, bakın, burada resmini de görüyorsunuz. Saadettin Tantan. Ergenekon davasında tutuklu sanıkları Ümit Sayın ile Adnan Akfırat arasında geçen MSN yazışmalarında iddia edilen bu yapılanmanın Saadettin Tantan'la temas halinde olduğunu ve her türlü isteğini ona yaptırabildiğini ifade eden cümleler yer almaktadır. Ergenekon davası dosyası 408. klasör sayfa 306. Görüyorsunuz Tantan'ın da resmini. Aynı Saadettin Tantan 1999 yılındaki BAB operasyonunu gerçekleştiren kişidir. BAB operasyonu esnasında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Saadettin Tantan, daha gözaltı süreci devam ederken yaptığı açıklamalarla BAV camiası mensuplarını ve BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ı kamuoyuna sözde suçlu gibi göstermeye çalışmıştır. BAV camiasını bölücü örgütle kıyaslamaya kalkarak BAV davasına bakacak olan yargı mensuplarını ağır bir baskı altına almıştır. Ayrıca Saadettin Tantan bununla da yetinmeyerek BAV'ın kapatılması için müfettişlerine rapor düzenletmiştir. 2. Bakın görüyorsunuz Adil Serdar Saçan. 12 Kasım 1999 gecesi düzenlenen Bilim Araştırma Vakfı'na yönelik polis operasyonunu yapan ve yöneten emniyet görevlisi olan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan şu anda Ergenekon davası kapsamında yargılanmakta ve cezaevinde bulunmaktadır. Bundan önce de görevi kötüye kullanmak cezaevinden çıktı.
Tahliye oldu.
Evet, tahliye
ama
oldu.
Ama 16 ay kaldı.
Evet. Bundan önce de görevi kötüye kullanmak suçuyla hüküm giyip görevinden uzaklaştırılmıştır. Hakkında müteaddit defalar fena muamelede bulunmak suçuyla dava açılmıştır. BAV camiası mensuplarına gözaltında bulundukları süre zarfında işkence yapmak suçuyla yargılanması ise halen İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakın 216 yıl hapis cezası istemiyle devam etmektedir. BAV camiası mensuplarının gözaltı sırasında gördükleri fiziksel şiddet adli tıp raporlarıyla sabittir. Günlerce süren işkence ve kötü muamele neticesinde yanlarında avukat bulunmadan ve okumalarına dahi müsaade edilmeden kendilerine ait olmayan bir takım ifadelere zorla imza attırılmış, daha sonra bu ifadeler gözaltına alınanlar henüz savcılığa dahi sevk edilmeden basına sızdırılmış, böylece BAV camiası aleyhinde bir kamuoyu oluşturularak yargı baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Bu kişinin BAV yöneticilerini hedef alan girişimleri teknik takip sırasında deşifre olmuş ve Ergenekon soruşturması kapsamına alınmıştır. Üçüncüsü görüyorsunuz Tuncay Özkan. Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası mensuplarının emniyette bulundukları ve yargılanmaya başladıkları süre zarfında basında akıl almaz bir linç ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Çalıştığı medya kuruluşunun bünyesinde bulunan televizyon kanalında ve gazetelerde bu karalama kampanyasına öncülük ettiği herkesçe bilinen isimlerden biri de Ergenekon davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Tuncay Özkan'dır. Tuncay Özkan'ın gözaltına alınanların emniyette zorla imzaladıkları ve kendilerine ait olmayan ifadeleri, arama tutanakları, çeşitli zabıtlar gibi yasal koruma altındaki belgeleri kanunlara aykırı olarak elde ettiğine ve yine yasalara aykırı olarak bunları yayınladığına o dönemde herkes şahit olmuştur. Günlerce manşetten yayınlanan bu gerçek dışı ifadelerle tutuklama için bir gerekçe olan infial şartını oluşturmuş ve kamuoyunda Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası aleyhinde geniş çapta bir infial meydana gelmiştir. O dönemde yargılamayı sürdüren hakim de oluşan infialde göz önünde bulundurarak tutuklama kararı vermiştir. 4. Ataman Yıldırım. İddia edilen Ergenekon'a üye olmaktan tutuklu olan Ataman Yıldırım, BAV camiasını ve Sayın Adnan Oktar'ı hedef alan iftira ve yalanlarla dolu internet sitelerinin sahibidir. Bilindiği gibi iddia edilen Ergenekon'un toplumda provokasyonlar yoluyla gerginlik, kavga, çatışma oluşturarak ülkeyi bölmeye çalıştığı ele geçen kendi belgelerinden ve pek çok eylemden anlaşılmıştır. Bu yapılanmanın BAV camiasının milli birlik ve beraberliği teşvik eden, Türk İslam dünyasını bir araya gelmeye davet eden, Türk milletini bütünleşmeye çağıran kültürel hizmetlerinden büyük rahatsızlık duymasının nedeni de budur. Ataman Yıldırım düzenlediği yoğun kampanyalar ile Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasını suçlu gibi göstermeye çalışmış, kamuoyunda infial uyandırmayı, mahkemeleri, emniyeti ve devletin birçok kurumunu etkilemeyi hedeflemiştir. Bu kişinin sahibi bulunduğu internet siteleri üzerinden Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasına yönelik operasyona hukuki, sosyal ve psikolojik zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Bu durum, Bağ camiasını hedef alan komploların perde arkasında kimlerin ve hangi amaçların bulunduğunu gözler önüne sermektedir. 5. Emin Şirin. Bakın görüyorsunuz burada. İddia edilen Ergenekon'un Bağ camiası ve Sayın Adnan Oktar aleyhinde çalışmalar yaptığının önemli belgelerinden biri de eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in faaliyetleridir. Bilindiği üzere Emin Şirin, Ergenekon soruşturması kapsamında lobiden sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve lobi örgütlenmesi hakkında bildikleri sorgulanmıştır. Emin Şirin'in basında ve internet sitelerinde yaptığı yoğun faaliyetler nedeniyle BAV davasını olumsuz yönlendirmek ve kamuoyunda BAV camiası aleyhinde kanaat oluşturmak amacıyla hareket ettiği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen mahkemelerde BAV camiası aleyhinde kışkırtılarak kullanılan birkaç aileyle işbirliği yaptığı da alenidir. Emin Şirin BAV davasının görüldüğü mahkemeye bizzat gelerek kendince mahkemeyi etkilemek istemiştir. Yazılı ve görsel basında bu konuyla ilgili haberler herkesin malumudur. Böylece BAV camiası hakkında hukuki tek bir delili dahi olmayan ithamlarla gerek yargı gerek basın organları aylarca meşgul edilmiş ve kamuoyunda geniş çaplı infial oluşturulmuştur. 6. Ümit Sayın. Ergenekon davasında yasa dışı örgüte üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etmek iddiasıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan şahıslardan biri doçent doktor Ümit Sayın'dır. Ümit Sayın da tahliye edildi. Değil mi? Türkiye'nin önde gelen darvinizm savunucularından biri olan Ümit Sayın, Sayın Adnan Oktar'ın darvinizm ve materyalizmi çürüten eserlerini hedef alan makaleleri, yorumları ve çalışmalarıyla tanınan bir kişidir. Ümit Sayın'ın bilgisayarında çıkan belgeler arasında Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde pek çok veriye rastlanmıştır. Ergenekon davasının dosyalarında yer alan dikkat çekici bilgilerden biri de Ümit Sayın'ın masonluk belgesi ve mason localarına olan sadakatinin en önemli göstergesinin Harun Yahya, Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı'na karşı yaptığı çalışmalar olduğunu söylemesidir. Bunu Ümit Sayın söylüyor. Haber5.com sitesinde de yayınlanmıştı bu. Bunun yanı sıra basında yer alan haberlerde bildirildiğine göre Ergenekon davasının dosyalarında yer alan Ümit Sayın'a ait telefon kayıtları ve bilgisayar yazışmaları da Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasının hedef alındığını net olarak gözler önüne sermektedir. 7. Her devrin adamı. Uzun yıllardır siyaset dünyasının içerisinde olan bu kişi, yani her devrin adamı, farklı partilerde önemli mevkilerde görev almıştır. Görev yaptığı dönemlerde Türkiye'de birçok siyasi çalkantı meydana gelmiş, çevresindeki partililer bu çalkantılardan olumsuz yönde etkilenmiş, ancak kendisi her türlü olaydan zarar görmeden çıkmıştır. Kendisini çevresine muhafazakar olarak tanıtmış olan bu şahıs, aslında söz konusu yapılanmanın muhafazakar kesim içine soktuğu adamıdır. Büyük bir medya kuruluşuyla yakın ilişkileri olan her devrin adamı, bu yapılanmanın siyaset alanındaki jokeri konumundadır. Her devrin adamı iddia edilen Ergenekon'un yargı içindeki örgütlenmesinde en önemli elemanlardan bir tanesidir. Bu kişi aynı zamanda muhafazakar masonların da gizli lideridir. Özellikle yargıdaki derin ve kapsamlı bağlantıları nedeniyle BAV camiasına yönelik hukuk dışı mücadelede etkin görev alan, devlet içindeki diğer kurumlarda da yoğun faaliyet gösteren kişilerdendir. Her devrin adamının emrindeki üst düzey bir bürokrat görevinden alınmıştır. Özür dilerim. Görevinden alınmıştır. Bu bürokrat, faili meçhul cinayetlerin yaşadığı bir bölgede iddia edilen Ergenekon'un ünlü azmettiricisi ve katili olarak bilinen bir kişiyle birlikte faaliyet göstermiştir. Bu ünlü azmettirici ve katil ile her devrin adamı çok samimidir. Masonlar gözü pek yükseklerde olan her devrin adamına istediği hedefe ulaşabilmesi için baba ve Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'a karşı çok etkili bir mücadele yapmasını birinci şart olarak koşmuşlardır. Çok sinsi ve korkak olan her devrin adamı, masonların takdirini kazanarak hedefine ulaşabilmek için halen var gücüyle çabalamaktadır. görevli olduğu dönemde devletin çok hayati bir kurumunu iddia edilen Ergenekon hizmetine hazırlamak amacıyla bu kurumda geniş bir örgütlenme yapmış ve bu çok önemli olan kurumu adeta içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Kilit noktalara tayin ettirdiği iddia edilen Ergenekon mensubu kişilere milliyetçi, mukaddesatçı, Atatürkçü olan birçok insanı hedef olarak göstermiş ve Mason kişiler aleyhinde birçok hukuksuz, adaletsiz uygulamaya imkan taşımıştır. 8 Baron. Baron, iddia edilen Ergenekon'un medya ayağının başı ve en önemli finansörüdür. MİT tarafından hazırlanan bu yapılanmaya dair şemada yönetici kadro içinde Baron'un da yer aldığı gerçeği Ergenekon davasının 48. duruşma tutanağına yansımıştır. Baron yüksek dereceli bir masondur. Ergenekon davasının ucunun kendisine dokunacağını bildiği için son derece rahatsız olmuştur. Sahip olduğu imkanlarla Ergenekon davasını güya örtbas etmek ve inandırıcılığını zedelemek için kendince çok büyük bir çaba yürütmektedir. Bu kişi Türkiye'de ateist siyonistlerin gizli destekçisidir. Ve uzun yıllardır Müslümanlara karşı sürdürülen ateist siyonistlerin saldırılarını organize etmektedir. Bu medya baronu Türk İslam Birliği'ne bütünüyle karşıdır. Ve Türkiye'yi Doğu ve Batı Komünist Türkiye olarak bölme faaliyetinde önemli bir görev üstlenmiştir. İddia edilen Ergenekon'dan yararlanarak kurduğu sistemle Türk milletini çok kapsamlı olarak sömürmektedir. Baron her devrin adamını adeta uşağı gibi kullanmaktadır. Aynı zamanda her devrin adamının eski meslektaşı olan sözde sağcı ve aynı zamanda mason, iş bitirici ve bir gazeteciyi maşa gibi kullanarak, baron kullanıyor bu gazeteciyi maşa gibi, her devrin adamını yönlendirmektedir. Bilim Araştırma Vakfı ve Sayın Adnan Oktar'a yönelik olarak sürdürülen psikolojik savaşta ve toplum mühendisliği faaliyetlerinde en önemli rolü baron ve iddia edilen Ergenekoncu satılık kalemleri üstlenmiştir. Adnan Oktar'a karşı yapılan pek çok saldırı ve komplonun zeminini hazırlatmış, iddia edilen Ergenekon'un mensubu veya destekçisi olan kalemşörlerini Adnan Oktar ve BAV aleyhinde kullanmıştır. Bugünlerde de baron, BAV camiasına karşı hukuki kılıfa bürünmüş büyük bir komplo hazırlığı içindedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BAV davası hakkındaki 1 Nisan 2008 tarihli esas hakkındaki mütalaası. Bakın görüyorsunuz burada. Mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır. Mahkemece 29.2.2008 tarihli ara kararının 5. bendinde yasak usullerle alınan ifadeler delil olarak değerlendirilemeyeceği ceza muhakemesi kanununun 148. maddede anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delillerin dosyadan çıkartılması şeklindeki talebin reddine karar verilmiştir. CMK'nın 148. maddesinin 4. maddesi gereğince poliste alınan müdafiisiz ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği böylece mahkemece de kabul edilmiştir. Sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen davadan 5 sanık hakkında iddia makamı olarak 4616 sayılı kanun gereği davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi talep edilmiş olup, mahkemece bu 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından, CMK'nın 223'e 2E maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. Bu başsavcının ana davadaki mütalaası. Sayın Başbakanım, iddia edilen Ergenekon'a toz kondurmadığını ve birçok yerde bu yapılanmayı savunduğunu duyduğumuz bir bayan, Yargıtay hakimi, BAV davasının dosya hakimine bakınca bu konuda yeni göreve geldiği ve BAV dava, özür diliyorum, bu Yargıtay hakimi, bayan Yargıtay hakimi BAV davasının dosya hacmine bakıyor, dosyanın büyüklüğüne. Bu konuda yeni göreve geldiği ve BAV dava dosyasını hiç incelemediği, içeriği hakkında da bilgisi olmadığı halde, daha gelir gelmez, daha içeriğini görmeden, dosya yüz küresel olduğuna göre bunda bir suç unsuru vardır demiştir. Ardından da bu ceza az arttıralım diyerek kin, nefret ve öfkesini ortaya koymuştur. Oysa BAV dava dosyası yüz klasördür ama bunun sadece bir klasöründe yargılananların aleyhinde iddialar vardır. Onların içinde de işkence yapmak suçundan halen yargılanan polislerce fena muamele sonucu baskı ve zor altında avukat bulunmaksızın yargılananlara imzalatılan ve CMK 148. maddeye göre kanunen geçersiz olan polis ifadelerinden başka hiçbir belge yoktur. Sayın Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalaasında tüm yargılananlar için beraat talebinde bulunurken dosyada bu geçersiz ifadelerden başka yargılananların aleyhinde bir delil olmadığını belirtmiştir. Bu tek klasör dışında geri kalan 99 klasörün, ki şimdi bu 399 klasör oldu, 400 klasör toplam, hepsi yargılananların suçsuzluğunu ortaya koyan bilirkişi raporları, şahit ifadeleri, resmi devlet raporları, beraat kararları ve ünlü hukuk profesörlerinin mütalaalarından oluşan lehte savunma delillerini içeren klasörlerdir. BAV davasında yargılanan kişileri hiç tanımadığı halde akıl almaz bir kin, nefret ve intikam hissi içinde olduğu anlaşılan bu bayan üyenin kimler tarafından motive edilerek bu hale getirildiği araştırılmalıdır. Bu üyenin dışında BAV davası sürecinde baronun talimatları doğrultusunda hızlı ve adaletsiz karar veren, bu yolla BAV mensuplarını mağdur etmeye çalışan bir kişi vardır. Yargıtay'daki bu kişi hakkında da gereken tedbirler alınmalıdır. Çünkü aldığımız son duyumlara göre baron, yüklü miktarda para aktardığı bu yargı mensubunu aldığı parayı hak etmesi ve tekrar hızlanması konusunda uyarmış, bu kişi de baronun bu uyarısı üzerine telaşa kapılmıştır. Daha önce de davanın zaman aşımı kararını onaylayan Yargıtay savcısı dosya ikinci kez temize geldiğinde 100 klasörlük dava hakkında birkaç saatin içerisinde cezanın onanması yönünde karar vermiştir. Bu hukuk tarihinde bir rekordur. Bu kişinin ilk incelemesinde 45 klasör olan ve şimdi 100 klasöre çıkmış olan dava dosyasını birkaç saat içinde okuyamayacağı açıktır. Bu sebeple bu garip ve haksız durumun da araştırılması gerekmektedir. BAV camiası mensuplarının gerek gözaltına alınış şekilleri, gerek Adil Serdar Saçan Müdürlüğü'ndeki organize suçlarla mücadele şubesinde gördükleri işkence, gerekse bu esnada emniyetteki evrakların yasa dışı yollarla basına sızdırılması ve Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcılığa bildirdiğimiz diğer yaşanan gayri hukuki gelişmeler, bu camiaya karşı iddia edilen Ergenekon tarafından özel olarak planlanmış bir oyunun hayata geçirildiğini göstermektedir. Devletin hiçbir kurumu içindeki küçük azınlık bir çete devleti zaafa düşüremez. Bu çete elindeki meşru gibi görünen imkanlarla devletin bir kurumunu adeta esir alamaz. Dev bir menfaat şebekesine çeviremez. Bize müdahale ederseniz biz de size müdahale ederiz tarzında meydan okuyamaz. Devleti yıldıramaz, korkutamaz ve susturamaz. Türk devleti çok büyük ve çok güçlüdür. Bu nedenle bu oyunun bozulması için bu davayla ilgili tahrik, sindirme ve korkutma yöntemlerinin ve yönlendirmelerinin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Saygılarımla Adnan Tınarlıoğlu, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sayın Başbakanımızın özellikle değil mi? Sayın Başbakanımıza açık mektup olarak inşallah.
Ara verelim.
İnşallah. Kısa bir aradan sonra tekrardan birlikte olacağız sevgili izleyenler.